Spor Time. Spor Time.
Spor sayfalarının usta çizeri Bala Somalı. Yıl 1981, yer Ankara, Keçiören Lisesi. Lise yıllarında en sevdiğim ders resimdi. Üstelik resim çizme konusunda hiç de fena değildim. Hele Sevgi Hanım gibi usta bir ressamın öğrencisi olmak benim için ayrı bir keyifti. Sevgi Hoca mesleğine aşık bir öğretmendi. Ders anında çok az konuşur ve genelde yaptığımız çizimleri incelerdi. Fakat bir keresinde bana fena halde sinirlenmişti. Çünkü bir arkadaşımızın çizmeye çalıştığı portreyi gördüğü andan itibaren adeta çileden çıktığını çok iyi hatırlıyorum. "Çocuğum," dedi, "sen hiç hayatında bu kadar büyük gözlü birini gördün mü?" "Tamam, resim çizemeyebilirsin. Fakat orantı diye bir şey var. Pes doğrusu." "Kısacası ben senin resmi çizemediğine değil, bu orantıyı fark edememiş olmana kızıyorum." Ertesi gün, sabah saat 9, Ankara Gençlik Parkı. Bir sonraki gün yapılan onca uyarıya rağmen saçlarımızı kestirmediğimiz için sınıf arkadaşım Osman ve ben okula alınmamıştık. "Osman," dedim, "bu saatte eve gidilmez, gel hadi Gençlik Parkı'na gidelim." Sabah sabah o büyük havuzun önünde bir de çay içtik mi, bizden iyisi yok ha, ne dersin? Osman gülümseyerek "tamam," dedi. İlk dolmuşa atladığımız gibi soluğu Gençlik Parkı'nda aldık. Bir elimizde simit, diğerinde sıcacık demli çaylarımız, havuz önünde bulunan banklardan birine oturduk. Yanımızda parka gelmeden önce gazete bayiinden aldığımız bir de tercüman gazetesi vardı. Ben bir taraftan simit yiyor, bir taraftan da gazete okumaya çalışıyordum. Sonra birden "Osman," dedim, "Sevgi Hoca o gün işte tam da bundan bahsediyordu." Osman ne demek istediğimi tam olarak anlamayınca ona gazetenin spor ekinde bulunan Metin Oktay portresini gösterdim. "Hem ne demişti Sevgi Hoca? Resim çizemeyebilirsiniz ama orantı diye bir şey var. Bunu sakın unutmayın. İşte," dedim, "bak bir portre böyle olmalı. Saçlar, gözler, forma ve hatta resmin tümü nasıl da orantılı, gördün mü?" Diyeceğim, Sevgi Hoca o gün çok haklıydı. Tercüman gazetesinin verdiği o spor ekini yıllarca sakladım. Çünkü Metin Oktay'ın portresi altındaki imzada sadece Vala yazıyordu. Bırakır mıyım? Hemen bu ismin peşine düştüm tabii. Sonra karşıma öyle bir yetenek çıktı ki. Adı Vala Somalı'ydı. Onun hakkında okuduğum ilk yazıda sanatçı, gazeteci ve spor tarihçisi yazıyordu. Sıra onun çizdiği farklı sporcu portrelerine ulaşmaya gelmişti. Nihayet Maradona, Süleyman Seba, Gazanfer Bilge, Mustafa Denizli ve Yaşar Doğu gibi birçok spor efsanesinin portrelerine de ulaştım. Ve yine öğrendim ki bu büyük usta ülkemizin en büyük gazetelerinde yıllarca çalışmış, karikatür, spor tarihi ve grafik gibi konularda yüzlerce eser üretmişti. Üç büyükler tarihini en ince ayrıntısına kadar anlatan kitaplarının yanı sıra teknik, taktik yönleriyle futbol ve tarihi, Türk ve dünya voleybol tarihi gibi çok sayıda kitaba da imza atmıştı. Beşiktaş Spor Kulübü'nde de çeşitli görevlerde bulunan Vala Somalı, aynı zamanda Beşiktaş'ın kartallı kulüp logosunun çizeri olarak da biliniyor. Velhasıl resim ve orantı ilişkisini resim öğretmenimizden, bu konunun en somut örneklerini de Vala Somalı'nın kaleminden öğrenmiştim. Gazete ve dergi sayfalarına nakşettiği estetik çizgileriyle tanınan bu spor adamı, 16 Mayıs, 19 Mayıs 2016 tarihinde aramızdan ayrıldı. Biz de bugün bu büyük ustayı ülkemiz sporuna çizgileriyle katkılarından dolayı bir kez daha program boyunca anmak istiyoruz. İşte bu metni de bu yüzden yazdık ve şimdi sizinle paylaştık. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen, Ahmet Talimciler ve mikrofonda programın prodüktörü ben Murat Ören. Yaklaşık 30 dakika boyunca TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM ortak canlı yayınından sesleneceğiz sizlere. Programın başında sizlerle canlı yayında paylaştığım metin sevgili Özkan Pekesen'e ait. Sevgili Özkan Pekesen tam karşımda. Özkan hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Bir diğer konuğumuz da Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Daha da önemlisi bizim programımızla ilintili spor sosyoloğu olması. Ahmet hocamız da şu anda telefon hattının diğer ucunda. Özkan müsaade edersen önce Ahmet
Elbette.
Hocayla başlayalım. Ahmet hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Sağ olasın. Yine hepimizin gençliğini, çocukluğunu, hani biz üçümüz akranız diyoruz ya, hatırlatan bir metin yazmış Özkan değil mi? O gazetelerin spor ekleri, hep konuşuyoruz seninle yeri geldikçe, 1970'lerde, 80'lerde, 90'lara kadar Tercüman ve Milliyet'in spor sayfaları apayrıydı diye hatırlatalım dinleyicilerimize. Sen oradan devam et, Vala Somalı üzerinden.
Şimdi buradan şöyle bir giriş yapayım o zaman. Tercüman ve Milliyet dediniz.
Evet.
Ben çocukluğumda özellikle Tercüman Gazetesi'nin sporla ilgili vermiş olduğu ansiklopedileri, futbol başta olmak üzere fasikül fasikül biriktirip daha sonra ciltletip kütüphaneme koyanlardan bir tane.
Hala duruyor, hala duruyor değil mi hocam?
Evet, hala duruyor ama çok ilginç bir şekilde birkaç yıl önce bir sınıf arkadaşım bana işte bir sosyal medya üzerinden bir işte bu sahafların bir sayfasını gönderdi. Dedi ki işte burada böyle bir ansiklopedi gördüm. Senin işine yarayabileceğini düşündüm. Tabii gönderdiği şey benim çocukluk dönemimde ciddettiğim ansiklopediydi. Sağ olsun, teşekkür ettim ama hakikaten şimdi geriye dönüp baktığımda yani o dönemin gazetelerin ne kadar büyük bir işlevi yerine getirdiğini daha iyi anlıyorum.
Ya, ben,
tabii burada özellikle de bu işte bugün konuşacağımız Vala Somalı gibi hakikaten Türkiye'nin spor tarihi içerisinde çok özel bir yer teşkil eden kişilerin başında gelir. Yani hem spor tarihi, işte üç büyüklerin spor tarihini yazmış olmasıyla, çünkü az önce sizin o zikrettiğiniz kitapların büyük çoğunluğu benim kütüphanemde var.
Hı-hı.
Yani hem Beşiktaş tarihi, işte Fenerbahçe tarihi, voleybolla ilgili çıkmış olan kitap, teknik taktik yönleriyle futbol, yani bunların büyük çoğunluğu ben bir şekilde zamanda elde etmişim ve benim kütüphanemde duruyorlar. Ya da Vala Somalı'nın yine o dönemin çeşitli kişileriyle bir araya gelip oluşturmuş olduğu, mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk futbol tarihiyle ilgili çıkartmış olduğu seriler vardır.
Hı hı.
Onlar içerisinde Erdoğan Arıpınar'ın editörlüğünde, ama tabii ki işte bu saymış olduğumuz isimlerin başında da Vala Somalı geliyor. Onun da katkılarıyla oluşturulan ciltlerdir bunlar. Bu açıdan hakikaten Vala Somalı çok önemli bir karakter. Ve şuradan başlayayım. 1931 doğumlu, İzmir Güzelyalı doğumlu ve çok ilginç bir hayat hikayesi var. Yani orada dansçılık var. İstanbul'a gittikten sonra işte karikatür ve benzeri çeşitli gazetelerde yazıp çizme var. Özellikle Beşiktaş üzerinden çok önemli faaliyetlerde bulunma var. Ama özellikle de belki altı çizilmesi gereken ve bence üzerinde konuşmamız gereken noktalardan bir tanesi şurası. Bakın, üç büyüklerin tarihini yazan bir kişiden bahsediyoruz.
Hı hı.
Beşiktaşlı olduğu zaten hiçbir şekilde tartışılmayan bir kişi. Ama hiç kimsenin de onun yazdıkları üzerinde herhangi bir soru işareti oluşturmadığı bir kişi. Şimdi belki de bizim bu yıllar içerisinde kaybettiğimiz noktalardan bir tanesi burası.
Yani bu objektiflik ve nesnellik kısmı mı diyorsun hocam?
Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Yani hiç kimse İslam Çupi'nin Fenerbahçe'nin tartışamaz. Ama hiç kimse İslam Çupi'nin yazılarıyla ilgili olarak ya bu adam Fenerbahçelidir ama diğer takımlara karşı şöyle ön yargılı demez.
Nalıncı keseri gibi kendine yontuyor demez değil mi? Nalıncı keseri gibi kendine yontuyor demez.
Yani Valer Somalı için de bu geçerlidir.
Tabii.
İşte Doğan Konoğlu için de geçerlidir. Ya da Coşkun Özel için de geçerlidir. Yani bu sözünü ettiğimiz isimler yani ya da Metin Oktay da bir zamanlar köşe yazıları yazan isimlerden bir tanesiydi. İşte Türk futbolun taçsız kralı. Taraflı tarafsız herkesin sevdiği ama herkesin Galatasaraylı olduğunu da çok net bildiğimiz isim olmasına rağmen onunla ilgili tek tıpkı az önce saymış olduğum isimlerde olduğu gibi herhangi bir objektiflik kaygısı olmazdı. Ne yazık ki biz bunu 90'lı yılların ortasından itibaren kaybettik.
Evet.
Ve oradan sonra bu tartışmalar başka bir tarafa doğru gitmeye başladı.
Çok doğru. Hocam şuna çok kısa soracağım. Cevabı çok kısa alıp hemen Özkan'a döneceğim. Sen yine hattasın. Acaba şimdi artık bu isimler bu internet çağına, bu Twitter çağına, Instagram çağına, Facebook çağına denk gelseler de onlar da mutlaka tırnak içinde hani sanal lince uğrarlar mıydı?
Kesinlikle uğrarlardı.
Değil
kesinlikle
mi?
Kesinlikle uğrarlardı.
Yani herkese aynı anda memnun etme şansınız yok ve o kadar anlamsız itirazlar yükseliyor ki en doğru tespitlere bile. Böyle de bir çağın içine düştük galiba hocam.
Yani içinde bulunduğumuz çağın belki de en can sıkıcı noktası burası. Kimse gerçek anlamda tarafsızlığın ya da objektifliğin peşinde koşmuyor. Herkes belli bir yere taraf olmanın ve onun üzerinden kendisine pozisyon almayı yeğliyor. Bu özellikle futbol ya da spor söz konusunda daha net hissediliyor.
Evet, siyasette de bu var. Yani hem uluslararası siyasette var. Devletler, milletler arasında hem ülkelerin siyasetinde de anormal bir itiraz müessesesi işliyor. Mantıklı mantıksız bu bir kakafoni yani o tiyatro tabiriyle bir kakafoni, bir rabarba. Herkesin uğuldadığı ama hiç kimsenin hiçbir şeyi söyleyemediği, söylenilenin anlaşılamadığı ve insanlara doğru yol gösterecek bir süreç de değil diye düşünüyorum.
Burada haklısınız ve gerçeklerin peşinde miyiz yoksa duymak istediklerimizi mi?
Evet, şimdi bu da bir çağın başka bir hastalığı.
Biraz oralarda düğümleniyor.
Yine geldik, yine geldik senin sosyolojinin konusuna. Evet. Ona da birazdan değiniriz. Özkan, Ahmet hocamın söylediklerine mi ek yapmak istersin? Senin öne çıkardıkların mı var? Nereden devam etmek istersin?
Şimdi Bağlar Somalı ismi özellikle benim resimde biraz içli dışlıyımdır. Yani çok keyif aldığım bir konu. İşte o metinde de belirttiğim gibi o şeyi... yani resim içerisindeki dengeyi görmek beni etkilemişti. Hı hı. Ben de şeylerin peşinde düştüm işte. Yani önümüzdeki resim yani fotoğrafta bir şey var.
Sevgi Hoca yaşıyor mu bu arada?
Kaybettik. Ne yazık ki. Allah rahmet
nasıl
eylesin.
Bir fark yaratıyor değil mi bazı öğretmenler? Bir cümlesiyle bile hafızalarda
yani şey var,
40 yıl geçse bile işte bir yazının konusu oluyor.
Ben mesela lise döneminde çok kısa söyleyip hemen geçeyim. Yani çok başarılı bir öğrenci olacakken şeyim düşüktü mesela.
Hmm.
Yani yeterince okula adapte olabilen biri değildim futbol aşkı yüzünden. Hmm. Beni çağırdı ve dedi ki bu resmi çiziyorsan, yani bu resmi sen çizdiysen ki tekrar çizdirdi bana. Yeteneğin ortada. Dolayısıyla dedi böyle bir kişinin sınıfta efendim ikbale kalması vesaire bunu kabul edemem dedi. O bana çok ciddi bir ders oldu. Sonra da bir sorun yaşamamıştım.
Yeah.
Rahmetli andıktan sonra şöyle devam edeyim. İşte o resim aşkı yüzünden o resimlerde gördüğüm o orantının peşine düştüm. İlk gördüğüm resim Bala Somalı ile ilgili bir Metin Oktay portresiydi.
Hı hı.
Metin Oktay'ın o insani tavırlarını da çok güzel yansıtabilmiş. Ve şimdi öyle büyük resim şeyleri var ki programları, bilgisayarlar vesaire. Hı hı. Şimdi o dönemin koşulları içerisinde bir kalem, bir kağıt daha yani bu kadar ustaca yan yana getirilmiş şeyleri peşine düştüm. Dolayısıyla işte o gene metinde bahsettiğim Maradona'lar işte Mustafa Denizli gibi isimlerin.
Şükrü Gülesinler, Sebalar değil mi?
Yani
o dönemin hangi ismi?
O kadar çok ismi yapmış ama hiç bir de dikkatimi çekmişti. Hem o orantı söz konusu hem de o kişinin karakterini hakikaten bazı resimler karikatürizedir birazcık bazıları. O mizahi unsuru da katarak çok güzel o karakteri vermiş. Yani o resmi görüyorsunuz. Yani evet o resim orada çizilmiş ama hakikaten Süleyman Seban. Çünkü onun bir gülüşü, bir tavrı, bir edası falan da resimlere yansımış. Biraz bu yönüyle fazlasıyla incelemiştim Vala Somalı'yı. Temelinde daha sonrasında şu geldi tabii. İşte Beşiktaş voleybol şeyinde bölümünde çalıştığını, işte kadın basketbol bölümünde çalıştığını, ciddi başarılar elde edilmesindeki
arka plandaki
şeyi. Dolayısıyla
o kartallı logo diyorsun Beşiktaş'ın. Evet.
Kesinlikle öyle illüstrasyonları vardır ki inanılmazdır. Dolayısıyla şey var, yani yazan da bir adam var karşımızda. Tam da hani derler ya, yazar çizer. İkisine de karşılık veren gerçek anlamda hakikaten çok yetenekli biri var. Yani ben çizgilerine baktığım zaman çok usta olduğunu çok net görebiliyorum. Ve şey var, bambaşka çalışmaları var, sergileri var. Ya mesela hem basketbola, voleybola, futbola hakim oluşu var. Bütün tarihi bir şekilde hocamın da dediği gibi yadsınamaz bir şekilde bütün gerçekliğiyle ortaya aktarımı var. Hakikaten bu Türk spor adına büyük hizmet.
Sanıyorum, yanlış mı biliyorum bilmiyorum. Kendisiyle yapılan röportajlar da bu bazı kanallarda internet üzerinden ulaşılabiliyor.
Evet. Evet.
Hani bu programdan sonra merak eden dinleyicilerimiz için de böyle bir yol gösterelim.
İzlenebilir tabii.
Bakabilirler daha detaylara. Ahmet Hocam, bu isimler sence yeterince sayıda mı oldu bizim tarihimizde, yoksa olması gerekenin daha mı altında kaldı? Biz toplum olarak çok sahip çıktık mı bu isimlere, çıkamadık mı? Neler dersin?
Yani ben yani bu isimlerin yeterince olup olmadığı meselesinden ziyade son söylediğinize daha farklı bir yazdan bakmak.
Lütfen.
Orası hocam bence önemli. Yani yeterince sahip çıkıp çıkmama meselesi bence bunu daha çok belirliyor. Yani eğer biz gerçekten bu isimlere daha çok sahip çıkmış olsaydık, belki de daha fazlasına çıkabilirdik.
Ben de onu diyecektim. Hani bunlar birbirinin sebebi ve sonucu aslında, değil mi? Sahip çıktığınız zaman daha çok oluyor. Evet.
Yani şimdi söz konusu bu isimlerin yaşadığı dönem. Tabii şunu da unutmayalım. Yani Türkiye'nin yani şimdilerde bambaşka bir yerden bakıyoruz. Bambaşka şeyler yaşıyoruz ki gerçekten biz, yani az önce tekrar söylediğiniz gibi, yani benzer kuşaklar olarak o yaşanan hızlı dönüşüme de tanıklık ettik. Yani hepimizin kişisel tarihinde de o müthiş dönüşümün izleri var. Evet. Şimdi gerçekten yani şimdilerde işte benim oğlum, sizin çocuklarınız yani benzer farklı yerlerden bakıyorlar. Türkiye'ye de, dünyaya da. Tabii. Ama bu ülke bir zamanlar böyle değildi. Yani 1980'lerin ortasından sonra bazı şeylerin değiştiğini gördük bu ülkede biz.
Tabii.
Yani ondan önce çok kötüydü, şimdi çok iyi falan, o tip kıyaslamalardan bahsetmiyorum.
Bir tespit yapıyoruz yani, değil mi? Tespit.
Bahsettiğim şey söz konusu olan o dönemin koşullarının, yani ülkenin var olan koşullarındaki şimdi de kıyaslanmayacak kadar olan eksiklikler. Ha, bu eksiklikler tabii ki spor alanına da, özellikle futbola da yansıyordu ki sizler de ben de çok iyi biliyoruz. İşte orada bir futbol oynamış, zamanında futbol oynamış bir
profesyonel futbolcu var Özkan, evet.
Yani futbol sahalarının hali üzerinden bile bunun nereden gelip nereye gittiğini çok iyi bilenlerden bir tanesi. Yani tabii, futbola başladığı dönemdeki futbol sahalarının haliyle şimdiki futbol sahalarının hali arasında çok büyük farklar var. Ve bu her tarafa yansıyor. O yüzden söz konusu bu kişiler aslında bizim diğer bütün alanlarda olduğu gibi sanatta da, sinemada da, müzikte de hakikaten çok çok büyük isimlerimiz vardı. Var olmaya da devam edecek. Ama o isimleri ne kadar kıymetini bildik, asıl mesele bence burada düğümleniyor.
Ve gerçekten çok büyük bir irade savaşından galip çıkan isimler bunlar, değil mi? Hiçbir şekilde pes etmemişler. Yani o yoklukta, şurada burada karikatür diyoruz, resim diyoruz, işte tipografik baskı bu kadar yaygın değil. Bilgisayarı zaten kimse bilmiyor. Hayatının belki son yıllarında görüyor hala Somalı. Bir Çin'i mürekkebi, bir beyaz kağıt. Beyaz kağıda bile zor ulaşılan dönemlerden geliyor. Ama üretmeye, bir şeylere kafa yormaya devam ediyorlar. Çok çok saygı duyulacak bir dirençleri de var bu isimlerin hocam.
Valla kesinlikle haklısınız. Bir de yani daha evvel de bir yaptığımız programda söylemiştim. Yani ben örneğin İslam Çubuğu üzerinden İslam Çubuğu yazıları daha sonra basıldı. Mesela ben öğrencileri sınıfta okuduğumda öğrenciler önce çok şaşırmışlardı. Bu bir spor yazısı mı?
Yani
çünkü öyle bir edebi dille yazılıyor ki çocuklar afalladılar. Yani hocam bu hiç de bir futbol yazısına benzemiyor. Doğru, ama karşımızda sadece futbol yazan bir adam yok. Aynı zamanda o edebiyatçılarla oturan kalkan, onlarla sohbet eden o eğitimden geçen bir insan var. O yüzden de oraya yansıyor. Gerçekten Türkiye'de hani pek çok şey değiştirdik ama bazı şeyler daha iyiye doğru gitmedi. Ne yazık ki daha kötüye gitti. Mesela bizim bütün bu yokluk içinde daha fazla Ankara'da okunuyordu mesela. Şu anda daha Ankara'da okunuyor.
Yani daha bir satileşti, yüzeyselleşti birçok şey değil mi hocam?
Tam da bu. Yani ve bu bakın şeye de yansıyor. Mesela bir zamanlar siz de ben de çok iyi hatırlıyoruz. Spor sayfalarında karikatürler vardı ve çok ilgi çekerdi onlar.
Tabii.
Yani o karikatürlerle belki atılacak olan başlıktan ya da yazılacak olan dizi haberden çok daha fazla şeyi öğrenme şansı yaşıyor.
Birçok şeyi anlatırdı yani, o karikatürler.
Küçücük o karikatürle anlatırdı pek çok şeyi. Ve bizim hakikaten bu ülkenin çok müthiş bir karikatür geçmişi vardır.
Çok
yani
doğru.
Mizah anlamında çok zengin bir mizah tarihimiz vardır bizim. Ve bu hala devam ediyorsa biraz da o geçmişten getirilen
bu büyük emeklerle ilgili. Hocam İslam Çöpü deyince bir anım var, onu da bu vesileyle paylaşayım. Rahmetli babam çok iyi bir okurdu. Yani gazete okuru olarak spor yazılarını ayrı severdi. İşte o siyaset köşelerini okurdu. Biz de ondan çok şey öğrendik. Görerek, çünkü hani biliyorsunuz anne babalar söylemek yerine yapsınlar, çok daha doğru rol modeller olunur denir ya psikoloji ve sosyolojide. Ben de 20'li yaşlarımın başında, o zaman daktilo maktilo daha seyrek, bilgisayar zaten yok, 80'lerin işte sonuna doğru habire uzun uzun mektuplar yazıyorum eve. İşte nasılsınız, şöyle bir gençliğin şeyi var. Bir gün bana şey dedi babam, ya dedi senin mektupların İslam Çüpü'nün yazılarına döndü dedi. Ben dedi bazen dedi konu nereden başlıyor, nereye gidiyor, karıştırıyor. Ben de dedim ki ya sen övüyor musun, eleştiriyor musun? Sen ne anlıyorsan dedi. Çıktı işin içinden. Şimdi İslam Çöpü deyince hani bizim evde de İslam Çöpü böyle anılırdı. Ve ben 80'lerde yine üniversite talebesiyken bir gün Beyazıt'tan Aksaray'a giderken otobüse trenç kotuyla böyle bir isim bindi. Aa bir baktım, ben yıllardır 70'lerden beri Milliyet Gazetesi'nde okuduğum İslam Çüpü. O Basing İngiliz belediye otobüsüne bindi, İstanbul Belediyesi'nin 80'lerde. Tam karşıma oturdu. Ben de hemen ona gittim, bir merhaba saygılar. O şaşırdı. Beni dedi öyle herkes çok kolay kolay tanımaz. Ben çok göz önünde bir adam değilimdir. Sen nereden biliyorsun dedi bu yaşta dedi. İşte biraz ilgiliyim, ben okuyorum falan dedim. İslam Çüpü ile de böyle güzel bir hatıram oldu. Bunu da bu vesileyle paylaşayım istedim hocam.
Çok kıymetli bir hatıra bu. Yani Türk spor tarihinde hakikaten iz bırakmış isimlerden bir tanesi de İslam Çöpü. Tıpkı Valer Somalı gibi. Gerçekten düşündüğünüzde bu isimler çok çok kıymetli isimler ama bu isimlerle ilgili açıkçası böylesi programlar yapmanın ben çok kıymetli olduğu kanaatindeyim. Yani çünkü genç kuşaklara tanıtma anlamında bu programlara ihtiyacımız var. Ve bunları bir anlamda TRT bu anlamda önce olduğu için ona da teşekkür etmek lazım.
Evet, yani gücümüz yettiğince biz bu ilkelerle devam ediyoruz hocam. Özkan'cığım sen nereden katkıda bulunmak istersin?
Şimdi İslam Çöpü deyince mecburen yani isteyerek, çok içten gelerek söyleyeyim. Bir cümle de ben söyleyeyim. Hani onun bir yazısını okumuştum ben. Her şey Sabek'in lahana dolması yemesiyle başladı.
Evet.
Şimdi ben onu okuduğum andan itibaren yani hani gel de bu yazının devamını okuma gibi bir şey geçmişti aklımda ve inanılmaz bir yazardı. Bala Somalı'ya dönersem mesela ona olan ilgim şeyden de kaynaklanmıştı. Hani bilirsiniz Dünya Kupası'nın logoları vardır. Hı hı. İşte 74'te Tip Tap işte vesaire. Şimdi onlar da hakikaten o içinde bulunulan aktivitenin yani Dünya Kupası'nın daha popüler olmasını sağlar. İşte bir Almanya-Avusturya maçı aklıma geliyor. Bir şekilde anlaşmalı gibi beraberi bitmişti falan. Onu küçücük bir karikatürle işte Nihat Übrek çizmişti. Bütün o şeyi, o hafta olup biteni araştırmamıza gerek olmadan karikatürde
82 idi değil mi o?
82 evet 82 ben de öyle hatırlıyorum inşallah.
Evet, 82.
82 olması lazım. Hemen o karikatürü gördüğümüz zaman o hafta bütün konuşulan aslında tek kareye nasıl sığdığını görmüştük.
Hatırlıyor musun ne çizmiştin her türlü?
Yani şey var işte
al gülüm ver gülüm mü yapıyorlar?
Yani zaten sürekli aralarında bir paslaşma olmuştu. Şey var, süreyi vermiş işte hatırladığım kadarıyla. Yani maç 90 dakikaya 360 dakika yapmış atıyorum ama aynı şey devam ediyor. İşte buradan da siz
mesajı
alın. Dolayısıyla resmin aslında biraz ya da karikatürün biraz uzak gibi görünebilir ilk bakışta ama o kadar açıklayıcı ve net ifadeler ki tabii. Zaten bunu çoğu insan bilir. İşte bu büyük sanatçılarda biz bunu görmüştük. Dolayısıyla spor sayfalarının ayrı bir rengiydi. Tabii İslam Çöpü'nün de o cümlelerini hiç unutmadık halen. Dönüp tekrar okuyorum mesela.
Hocam sana şu soruyu sorayım. Yavaş yavaş da sana teşekkür edelim. Çok da yormayalım. Son 5 dakikada. Dedin ki ben bu isimlerin yazılarını okudum. İşte çocuklar yadırgadılar. Burada bir spor yazısı okumadık, dinlemedik dediler dedin. Sonrasında biz İslam Çöplüğü'yü daha derinlemesine okuduk, araştırdık diyen talebeler oldu mu? Yoksa ya aman iyi ki bu derste geldi geçti mi dediler. Sanki genç kuşaklarda böyle bir uzun cümlelere falan artık çok net bir alerji var gibi geliyor bana.
Yani içlerinden ya ben bir dönem işte Ege Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde spor medyası dersi verdim. ve açıkçası dersi de ben önermiştim. Ben oradan ayrılınca ders de rafa kalktı ama oradaki öğrencilerinden bir kısmı spor yani muhabir olarak göreve başladılar ve hala devam edenler var aralarında. Yani en azından birilerine temas ettiğini düşünmek hem düşündüm hem de gördüm. Yani
somut sonuçlarını gördüm diyorsun.
Ara ara görüyorum ama büyük çoğunluğunda sizin dediğiniz gibi bir durum söz konusu. Yani böyle çok uzun cümleleri falan sevmiyorlar. Daha kısa ifadeleri istiyorlar ve bu sadece sizin anlatmanıza yansımıyor. Aynı zamanda onların kağıtlarına da yansıyor. Öyle söyleyebilirim.
Ya. Orada bile o farkı görmeye başladık diyorsun.
Çok net bir şekilde giderek daha da az yazan yani bir soru soruyorsunuz çok küçük kısa bir cevap verip oradan puan alacağını düşünen bir kitle var karşımızda artık. Yani böyle giderek yani okuma oranı da düşüyor, yazma oranı da düşüyor, kendini ifade etme oranı da düşüyor. Yani bu sıkıntı verici. Yani bununla ilgili cidden Türkiye'de eğitime yön veren hem Yüksek Öğretim Kurumu'nun hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın ciddi bir takım adımlar atması gerekiyor. Her alan için geçerli bu.
Evet, çok doğru. Bugün bir hocamızın Twitter adresi vardır. Raşit Keskin Konya Lisesi'nde öğretmendir. Edebiyat öğretmenidir. Sistemkar bir tweet atmış bugün öğretmen arkadaşlarına. Üniversite sınavına girişteki ücreti eleştirdiğiniz kadar soruların içeriğine dair bir cümle kurmadınız yıllardır diye. Yani mazrufla zarf hep aynı yere geliyoruz ya. Mazrufa da bakmak gerekiyor. Yalnızca zarfa eleştirmekle çözüm olmuyor. Bunlarla yüzleşmemiz gerekiyor. Yani eleştiri ille kusur aramak değil ama sen yıllardır üniversitede 20 yıldır 30 yıldır kaç kuşak önüne geliyor değil mi? Bir değişimi görüyorsan bunu dile getiriyorsan ya da seninle birlikte başkaları da dile getiriyorsa bu önemli bir şey. Orada bir veride bir değişiklik varsa buna çözüm üretmesi gereken kurumların da bunu önemsemeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben.
Burada haklısınız. Belki şunu ilave etmek lazım.
Lütfen.
Biz eleştiriyiz. Sadece yıkıcı olarak algılıyoruz. Aslında yapıcı eleştiri denilen bir kavram da var.
Tabii ki.
Ve yapıcı eleştiri insanın ya da kurumların kendini yenilemesi, düzenlemesi, aksiyon yanlarını düzeltmesi hususunda yol gösterici.
Tabii
yani ki. Biz bunu birbirine karıştırıyoruz. Yani eleştiri dediğimiz zaman mutlaka yerin dibine batırmak değildir. Aksaklıkları ortaya koymak. Tabii bunu dillendirme biçimi de çok önemli.
Tabii yani lisanı münasiple. Tabii.
Ortaya koymak da çok önemlidir. Ne yazık ki burada bizim bu açıdan da yenilenmeye ihtiyacımız var.
Evet. Yani bu klasik basılı basın, yazılı basın, gazeteler 70'lerde, 80'lerde bunu gayet iyi yapıyorlardı. Sanıyorum onun da eksikliğini şu anda hissediyoruz. Spor basını anlamında da değil mi hocam?
Valla kesinlikle katılıyorum. Yani şu anda spor basınında yani bir zamanlar bu saydığım isimler az önce de dediğim gibi Vala Somalı, İslam Çüpü, Coşkun Özarı, Doğan Koloğlu gibi isimlere hiç kimse objektifliğinden şüphe etmezdi. Ama bugün ben öğrencilere en son sorduğumda bana 5 tane spor medyasından güvenilir isim sayabilir misiniz dedim. Sayamıyorum. 5 kişi bile çıkmıyor.
İnşallah daha iyi gelişmelerle yine bu konulara geri döneriz ilerleyen haftalarda hocam.
İnşallah,
çok teşekkür ediyorum değerli
rica
katkıların
ederim,
için.
Ederim,
görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Özkan'cığım 60 saniyen var.
Hemen söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 80. yılında 80. Cumhuriyet'in 80. yılında futbolda terör ve anarşi adlı bir şeyi de açmış. Sergi.
2003 oluyor. Evet. 205
belgeden oluşan. Ayrıca ünlü Amerikalıları yani aktörler vesaire sanatçıları yaptı. Yani karikatürize ettiği bir çok ciddi bir sergisi de var. Dolayısıyla her anlamda sporun her yerinde en başta da söylediğim voleybolda, futbolda işte mesela Fenerbahçe Galatasaray arasındaki 300 maç diyor mesela. Tamamen konsantre olmanız gereken bambaşka bir dal.
Yani emek bir araştırma süreci yaşanıyor.
Fazlasıyla sporun içerisinde ve dediğim gibi söyledikleri hakikaten bence bu programın en güzel cümlelerinden bir tanesi olacak. Söyledikleri yadsınamıyor. Hep hakikaten tarihi bir gerçeklik olarak ciddi birer belge olarak kalmış.
Ve uzun da bir ömür sürmüş değil mi?
Elbette.
85 yıllık bir ömür.
Ama içi çok dolu tabii.
İçi dolu dolu geçirilmiş bir ömür. Vala Somalı. Sevgili dinleyiciler, bugün Spor Daima'da böyle bir pencere açtık, biliyorsunuz. Biz çok fazla güncele teslim olmadan arka plandaki çok kıymetli isimleri, olayları, gelişmeleri de paylaşalım istiyoruz Spor Daima'da. Bugün de bunu yapmaya çalıştık. Sevgili Eda Kotanoğlu, Tolga Kökten, telefon hattımızda Profesör Doktor Ahmet Talimciler, Özkan Pekesen ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.